Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Değerli izleyicilerim, sevgili silah arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, ilk önce sizin için yaptığım fedakarlıkları hatırlatmak isterim. Bunlar bana çok pahalıya mal oldu. Bu hafta video çekemedim. Çünkü değerli yapımcı arkadaşlarım eve gelerek bütün mikrofon sistemini elden geçirdiler. Artık bu yayında duymuyorsanız gidin kulaklarınızı muayene ettirin. Yani benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Gelip bireysel olarak size yayın yapmaktan başka, özel yayın yapmaktan başka, ki o da yani her şeyin bir fiyatı var. Arzu ederseniz yapılabilir. Çarem yok. İkincisi, gördüğünüz gibi ışığı geliştirmeye çalıştık. Şu anda beynime 35 bin watt ağırlığında halojen elektromanyetik dalga giriyor. Bu da zaten bu videonun içeriği ve kalitesi konusunda size fikir verebilir. Eğer şu anda kapatmak isterseniz size hiç kızmam. Şakayı bir kenara bırakalım. Gerçekten kaygı verici gelişmeler var. Ve bu kaygı verici gelişmelerin en önemli özelliği de basında çok iyi anlatılamıyor. Ve işte ekonomi ve finansta yeterli o kuryazarlık derecesine sahip olmayan vatandaşlarımız tarafından da kavranmıyor. Tezi şöyle özetleyebilirim. Türkiye'de enflasyon Merkez Bankası'nın öngörülerinin aksine hızlı bir yükseliş trendine girdi. Enflasyonu durdurmak için yapılacak şeyler faiz arttırmak, bütçe açıklarını kesmek yani harcamaları azaltmaktır. Hükümetin şu anda uyguladığı siyasi pratikte bu olası gözükmüyor. Çünkü biraz önce Metropol anketi açıklandı. Sayın Erdoğan'ın onaylanma oranı %50'nin üstünde, bu güzel haberdir AKP için, ama AKP MHP'nin ham oyları kararsızlar dağıtılmadan %36 civarına düştü. Sayın Sencer Özel beni affetsin, rakamı yanlış telaffuz ettiysem ondan yine fırçayacağım diye korkuyorum. Anket dengeleri bu denli AKP-MHP ittifakının aleyhine bozulmuşken hükümetin şu anda kemer sıkma politikalarına geçmesine imkan yok. Zaten geçse de ben yine buradan bağırırım. Çünkü işsizlik gerçekten çok büyük bir sorun. Turizmi de kaybedeceğimiz az çok belli oldu. Türkiye'nin can damarı olan KOBİ'ler ve hizmet işletmeleri maalesef çok uzun süre normale dönemeyecekler. Bu işletmelerde çalışan kardeşlerimizin ve sermayesi olmayan KOBİ şirketlerinin desteklenmesi şart. Sadece daha sorumlu politikalar izlenmesi gerekiyor. Lafı uzatmıyorum. Eğer bir yandan ekonomiyi canlandıracaksanız, bir yandan da arz tarafı çok iyi çalışmıyorsa ve dış talep zayıfsa tabii ki enflasyon ortaya çıkacak. Bizim rakamları anlayışımız, yani tüfeği tahlilimiz fiyat katılığı sürüyor. Yani talep düşse dahi fiyatlar düşmüyor bazı alanlarda. İkincisi de çekirdek enflasyon göstergelerine baktığımız zaman kur hareketlerinden çok iş talepteki artışın fiyatları yukarı ittiğini görüyoruz. Şimdi tüfe Haziran itibariyle 12.65 oldu. Yine inşallah rakamı yanlış telaffuz etmiyorum. Ama yine Metropol'ün anketini şöyle bir gözden geçiriyorum. TÜİK'in verilerine bu bağlamda değil, örneğin işsizlik bağlamında çok fazla güvenen yok. Dolayısıyla bu benim şahsi tahminimdir. Muhtemelen sokaktaki vatandaşın veyahut da bankaya mevduat koyan vatandaşın kafasında enflasyon belki 14-15'lerde geziyor. Halbuki mevduat faizleri %7'ye inmiş durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir iç dolar talebi var. Bunun üzerine bir de dışarıya olan borçlarımızın ödenmesinden ve cari açıktan kaynaklanan bir ticari ve finansal döviz talebi var. Bunlar bir araya geldiğinde kur üzerinde çok yoğun baskı yaratıyor. Ama işte bunu hissetmiyoruz ve sorun da buradan kaynaklanıyor. Neden hissetmiyoruz? Çünkü hükümetimizin direktifiyle TCMB kamu bankalarına döviz borç veriyor. Swap diyoruz buna. Onlar da piyasada döviz satış yaparak döviz kurunda istikrarı sağlıyorlar. Diyeceksiniz ki bunun ne zararı var, ne güzel işte, yani kim istiyor ki dövizin fırlamasını? Ben istemiyorum şahsen. Ama sorun şu. Dün akşam dediğim cuma akşamı, bu kaydediyor değil mi? Ne olur kaydetmemezlik etme, rica ediyorum. Cuma akşamı Fitch bir rapor yayınladı. Onların döviz hesaplarını yansıtıyorum. Şu anda para analiz sitesine de koyduk zaten, bakabilirsiniz. Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 35 milyar dolara indiğini tahmin ediyorlar. Ve aynen şu ibare, yani ifade kullanılıyor. Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında dövize müdahale edecek cephanesi çok azalmış olabilir ve hatta müdahale edemeyecek duruma gelebilir şeklinde bir ifade kullanıyor. Şimdi tabii ki ben bunu ispat edemem, yani durumun böyle olduğunu, ama Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesi bence tehlikeyi sezdiğinin bir işaretidir. Ama maalesef döviz kurunu düşük tutacağız. Faiz de düşük tutacağız. İç talebi pompalayarak büyüme sağlayacağız ama enflasyon düşecek. Arkadaşlar, bana değil herhangi bir ekonomiste ya da onu da bırakın, bir esnaf kardeşimizi kolundan tutup çevirin, bu dördünün bir araya gelmesine imkan yok. Yani bu gezegende olmuyor. Belki Mars'ta yer çekimi daha düşük, orada olabilir. Bunlardan birinden fedakarlık edeceksiniz. Ya faizden fedakarlık edeceksiniz. Yani Merkez Bankası faiz arttıracak. Böyle 50-60-100 puan da değil. 400-500 puan faiz arttıracak ki mevduattan temin edilen nominal getiri, yani faiz, halkın kafasındaki enflasyonun üstünde çıksın. Yahut da üstüne çıkacağına dair bir umut yaratsın. Ki böylece halkımız TL mevduat yapsın. Döviz değil veya bankalardan çekmesin. Ya da diyeceksiniz ki döviz kuru nereye giderse gitsin. O zaman da 7.20-7.30'a gidecek. O zaman faizi arttırmak zorunda değilsiniz. Ama bu da tabii zaten çok zor durumda olan reel ekonomiye belki de ölümcül darbeye vuracak. Hatırlayalım. Türkiye'de şirketlerimiz yavaş yavaş FX borçlarını kaldıraçı azaltmaya başladılar. Ama hala önümüzdeki 12 ayda 160-165 milyar dolar civarında banka ve özel şirketlerin dış borç ödemesi var. Bunun 100 milyar doları falan hiç sorun değil. Ticari işlemlerden kaynaklanıyor. Rahatlıkla finanse edilir. Ama geri kalanı, işte borç almışsınız, yatırım yapmışsınız ama karşında döviz üretememişsiniz. Rezidans yapmışsınız, satamamışsınız. Veyahut da hükümet köprülere, havaalanlarına, işte yeraltı geçitlerine parayı yatırmış. Bunlar yanlıştır, doğrudur, ayrı bir tartışma konusudur ama bunlar kamu yatırımı olduğu için zaten geri dönüş süreleri, yani toplumun veyahut da hükümetin bundan elde edeceği maddi menfaat 10-15 yılda ancak ortaya çıkar. Dolayısıyla oradan da bir döviz açığı var. Döviz kurunu nereye gidersen git kardeşim dediğinde, hükümetin de özel sektöründe dışarıdan aldıkları borçların finansman giderleri yükselecek. Ve zaten geçen gün değerli bir ekonomist arkadaşımla sohbet etme şansım bu oldu. İsmini vermeyeyim çünkü izin almadım. Kendisi Anadolu'yu dolaşıyor, görüşmeler, seminerler yapıyor, düzenliyor. İşletme sermayesi kıtlığının had safhaya vardığını söylüyor. Yani eğer işletme sermayesi gereksinimi 10'sa şu andaki üretim düzeyini sürdürmek için, fiilen bilançolarda olan 2'dir diyor. Dolayısıyla bu işletme sermayesi yetersizliğinde, cirolar da tam toparlanmamışken siz bir de bunun üzerine kur şoku yerseniz özel sektörde birçok alanda çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalırız. İşte bu anlamda enflasyonu düşürmek, bu baskıları azaltmak anlamında çok önemliydi. Ama enflasyonu düşürecek bir tedbir alınmadı. Merkez Bankası'nın yaptığı hesaplamalar ve modeller, iç talep zayıf kaldığı için enflasyonun kendiliğinden düşeceği yönündeydi. Belki de biraz TÜİK veri toplarken enflasyonu düşük olan kalemleri seçiyordu. Ama bunu da ispat edemem. O yüzden sevgili TÜİK'e bugün saldırmayacağım. Onları gelecek haftaya bıraktım. Ama nereden bakarsanız bakın, enflasyon ivmeleniyor. Ve yaz aylarında ya da sonbaharda bu ivmenin kesileceğine dair de bir kanıt yok. Dediğim gibi iç talep sürekli krediler vasıtasıyla pompalanıyor. Dikkat ederseniz krediye erişebilecek olanlar çok ciddi bir şekilde spekülatif alım yapmaya başladılar. Yeni araba bulunmuyor. İkinci el fiyatları patlamış diyorlar. Konutta son rakamları görmedik ama işte değerli güvendiğim uzmanlar konut satışları da patlayacak diyor. Fiyatlar zaten patlamaya başladı bile. Yani her yerde bir kredi bolluğunun itmesiyle iki tasarruf etmenin reel getiri kazandırmadığı anlayışının yaygınlaşmasıyla tüketime doğru ciddi bir kaçış var. Bu enflasyonu kontrol etmenizi fevkalade zorlaştırıyor. Başka bir sorun da beraberinde getiriyor. Tükettiniz ama reel gelirleriniz artmadı veyahut da istihdam kaybettiniz. Çünkü şirketlerin yaz aylarında ekonominin toparlanacağına dair beklentileri doğru çıkmadı. O zaman bu krediler de ödenmesi hale gelecek. Şimdi banka bilançolarına baktığınızda takipteki alacaklar ya da işte tahsil edilmesi güç alacaklar oranı toplam kredileri %4.9'a düşmüş. Ama bu gerçekçi bir rakam değil. Bunu zaten bankalar da söyler. Batık kredi oranının bu denli düşük olmasının sebebi BDDK'nın makro ihtiyati kuralları gevşetmesi. Yani bundan 3 yıl önceki mevzuata göre takibata düşmesi gereken bir kredi artık yüzdürülüyor. Dolayısıyla uluslararası standartlarda düzenlenmiş bir banka bilançosu ya da gelir tablosunda ben şahsen batık ya da riskli ya da çok stresli kredilerin %10'u kat kat aşacağı düşüncesindeyim. Dolayısıyla bir de bunun üzerine ekonomide gerekli toparlanma olmazsa bankalar kredileri kısmak zorunda kalacaklar. Size genel ekonomik durumu tarif ettim. Biraz karışık olabilir ama maalesef ekonomi çok da basit değil. Şimdi sonuçlara gelmek istiyorum. Bakın, yine Perşembe günü Merkez Bankası rakamları açıkladı. Son bir yılda 12 milyar dolar sıcak para kaçmış Türkiye'den. Haziran ayında bizim gibi gelişmekte olan ülkelere 83 milyar dolar taze para girdi. Bizden yine çıktı. 2. Volkswagen gibi şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmaması o çok sağlam ve güvenilir uzun vadeli sermaye kaynaklarında gelmemesi demektir. Bunun karşılığında Eylül'de başlayan yoğun dış borç ödemelerimiz var. Halkı düşük faizle TL'den caydırıp döviz tutmaya zorluyoruz. Ve bir yandan da ekonomiyi patlatarak ithalat talebini artıyoruz. Bunun sürmeyeceği çok belli. İki şey olacak. Bir, Rüştü Saraçoğlu döneminden beri Özal'ın efsanevi Merkez Bankası Başkanı. O ilk defa ondan duymuştum eminim. Başkaları da söylemiştir. Şöyle demişti. Türkiye dışarıdan sermaye geldiğinde büyür. Dışarıdan sermaye gelmediğinde büyümez. Dolayısıyla bu kredilerden kaynaklanan tüketim patlaması da çok uzun sürmeyecek. Dış sermaye kıtlığı yüzünden ekonominin yeniden yavaşladığını göreceğiz. İkincisi, dövizi ve faizi aynı anda baskı altında tutuyoruz. Piyasa faizi ve piyasadaki döviz kuru olması gerekenin çok altında. Bunlardan ikisinden birini serbest bırakmamız gerekecek. Eğer serbest bırakmazsak, özellikle enflasyonun yükselmesiyle dolarizasyon artacak, Türkiye'ye sıcak para girmeyecek ve Türkiye önümüzdeki aylarda döviz kıtlığı sorunuyla karşı karşıya kalacak. Bütün bu tehlikeler ne zaman gerçekleşir? Keynes'in dediği gibi uzun vadede hepimiz ölüyüz diyebilirsiniz. Size söyleyeyim. Temmuz'u ve Ağustos'u muhtemelen rahat atlatırız. Bu yüzden de zaten görünmüyor bunlar. Ama Eylül'den itibaren aşırı riskli bir döneme giriyoruz. Şu nedenlerden dolayı. 1. Eylül geldiğinde turizm sezonunun hemen hemen hiçbir hasılat üretmediğini ve cari açığın geçici de olsa fevkalade yükseldiğini, belki 20-25 milyar dolara çıktığını göreceğiz. İkincisi, bunu finanse edecek paranın artık gelmediğini göreceğiz. Üçüncüsü, siyasi çalkantı. Ben hükümetin erken seçim istediğine ya da buna yönelik planlar yaptığına inanmıyorum. Ama basında ve diğer siyasetçiler arasında bu konu sık sık gündeme geliyor. En son bütün siyasetçilerimizi yakından takip etmemiş olabilirim. Sayın Meral Akşener erken seçim masada türünde şeyler söyledi. Ve asıl zaten birikimciyi, iş dünyasını veyahut da yabancıyı korkutacak olan da bu tevatürlerdir. Yani şu anda deseniz ki ben erken seçime gidiyorum, belki o kadar büyük korku olmaz. Ama yahu bir ay sonra seçimi var, kim kazanır, ne olur, ne biter belirsizliği piyasalara yayıldığı anda hem döviz kurundaki istikrar bozulur, hem insanlar iş yapmak istemezler. Eylül ayında meclis açılmaya hazır yaklaşırken ben bu söylentilerin, bu şüphelerin ayyuka çıkacağını ve hem ekonomik güveni hem piyasa güvenini sarsacağını düşünüyorum. Yine açıkçası bu videoda konum o değil ama bundan sonraki videoyu ona ayıracağım. Dünya ekonomisinde de kalıcı bir toparlanma beklemek çok yanlış. Bakın dün Amerika'da günlük vaka sayısı 57 bine çıktı. Ve Miami gibi Türkiye'nin Bodrum'u ya da Antalya'sı sayılabilecek bir yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dolayısıyla en azından Amerikan ekonomisinin güven unsuru yüzünden Temmuz'dan itibaren ciddi bir zarar göreceğini düşünüyoruz. Avrupa'da durum iyi ama gelişmekte olan ülkelerde felaket. Afrika'nın büyük kısmı, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan coğrafyası, Rusya ve bütün Latin Amerika virüsten kırılıyor. Geçen sene itibariyle küresel büyümenin %45'i gelişmekte olan ülkelerden gelmişti. Çin yeniden katkı yapsa dahi, ki bundan da emin değilim, diğer ülkelerin katkı yapmaması dünya büyümesinin ivme kaybetmesine neden olacaktır. Ve dünyanın da hızlı büyümesinin mümkün olmadığı görüldüğü anda finansal yatırımcılar hızla gelişmekte olan piyasalardan kaçıp kendi evlerine döneceklerdir. Ben bunun bu ay başlamasını bekliyorum ama hadi ben yanılıyorum diyelim. Yine Ağustos ve Eylül aylarını bir dönüm noktası olarak görelim. Özetle buradan hükümete rica ediyorum. Yani şu anda her şey güzel gidiyor. Biz ekonominin denenmiş ve bütün dünyada kabul edilmiş kurallarını bir kenara bırakarak işte hem ekmek yeriz hem pasta yeriz şeklinde bütün hedeflerimize erişiriz tutumundan vazgeçmesi lazım. Aksi halde Türkiye'yi çok sıkıntılı bir sonbahar ve kış dönemi başlıyor. Yine iyimser oluyorum. Bu dönem aslında Temmuz ayında da başlamış olabilir. LGS ve YKS'de sosyal mesafe kurallarını istemeyerek, yani bu devletin şeyi değildi, isteği değildi ama ihlal edildi. Yani kapı önünde bekleyen veliler de, öğrenciler de gereksiz yere birbirlerine yaklaştılar. Dolayısıyla bir haftayla 15 gün içinde vakalarda da şiddetli bir artış bekliyorum. Bu senaryoda da devlet yeniden karantina ve sosyal kısıtlamalara geri dönmese dahi halkımızın bir kısmı evine kapanıp tüketimi azaltacaktır. Çok enteresan bir manzara izliyoruz. Bunu yine ekonomi dışında bir terimle tarif etmeye çalışacağım. Dip dalga. Yani denizin yüzeyi durgun, ortada fırtına da yok. Ama aşağıdan öyle bir dalga geliyor ki birden bütün gemileri alabora edebilir. O yüzden size birey olarak gerek yatırım gerek iş dünyasında aldığınız kararlarda muhafazakarlı, temkinli olmayı öneriyorum. İkincisi, istihdam kayıplarının çok kısa sürede aşılabileceğini zannetmiyorum. Üçüncüsü, eğer çok fazla kredi alıyorsanız iki şeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bir, ben yakında zengin olacağım, bunu ödeyeceğim. İki, devlet nasıl olsa bu kredileri benden tahsil etmeyecek. Ama nereden bakarsanız bakın, ya siz ya bankalar çok ciddi bir risk altında. Evet, değerli kardeşlerim. Özetle söylemek gerekirse enflasyondaki Haziran gerçekleşmeleri gerçekten çok moralimi bozdu. Eğer enflasyon düşüşe geçseydi, en azından çekirdek göstergeler bazında, bu ince buz dengesinin uzun süre, yani uzun dediğim 5-6 ay daha sürdürülebileceğini düşünebilirdim. Karamsarlığımda yanılmış oldum diyebilirdim. Ama bu enflasyon patlaması riskleri biraz daha yakına çekti. Artık ufukta görülebilir hale geldi. Peki ne yapacağız? Hükümetin bu konuda ne gibi tedbirler aldığına bakacağız. Mesela bir faiz arttırımı fevkalade yararlı olur. Faiz arttırımı olmazsa bile kamu bankalarının kredilerde frene basması fevkalade yararlı bir yaklaşım olur. Yurt dışından yüksek montanlı borçlanmayla iç piyasaların rahatlatılması ve Merkez Bankası dövizi rezervlerinin arttırılması fevkalade faydalı olabilir. Eğer bunlar gerçekleşmezse kaderimiz işte bankaların bize kredi verme iştahına ve şu anda riskli mevcut kıymetlerde düşe kalka süren rallinin devamına bağlı. Bu şartlar değiştiği anda Türkiye gerek faiz gerek döviz açısından çok yoğun baskılar altında kalacak. Sevgili arkadaşlar, bitmeden bir iki şey hatırlatmak istiyorum. Biz para analizde bir video bölümü açtık. Burada benim, Cüneyt Akman'ın veyahut da diğer arkadaşlarımızın çektiği videolardan çok içeriğini seyrettiğimiz, kalitesine güvendiğimiz videoları okurlarımızla tanıştırmaya çalışıyoruz. Bu videoların önemli bir kısmının da benim veyahut da para analizinin savunduğu felsefelerin tersine şeyler söylediğini göreceksiniz. Çünkü biz ifade özgürlüğüne inanıyoruz. Mühim olan görüşlerin sakin, mantıklı, bilime uygun ve halkı tahrik etmeden ifade edilmesi. Bu nedenle eğer YouTube'da içerik bulmakta zorlanıyorsanız bizim video kısmına bir göz atmanızı dilerim. Bu konuda özellikle Semih Sakallı ve arkadaşlarının yönettiği mesele ekonomi videolarını da şiddetle tavsiye ederim. Zaten hepsini yayınlıyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin ünlü düşünürleriyle ve önde gelen güvenilir ekonomistleriyle çok kaliteli röportajlar yapıyorlar. Ben de çok faydalanıyorum. Eğer siz de mesele ekonomiyi ziyaret edip videolarını izlerseniz bence eğitim anlamında çok büyük yarar göreceksiniz. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum. Bu videonun yayınlanması için sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bakalım bu sefer ne bahane bulacaksınız ışığa ve sese. Bulmazsanız o zaman daha sık video çekeceğim. İyi günler dilerim. Atilla Yeşilada.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.